Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Sevdiğinizi, beğendiğinizi ve zevkle dinlediğinizi umduğumuz bu programa emeği geçenler ve bu radyonun çalışanları adına hepinize selamlarımızı, hürmetlerimizi, sevgilerimizi gönderiyor ve programımızı açıyoruz. Sevgili dinleyiciler, daha önceki programlarda sizlere Osmanlı Devleti'nin son bir asrına neredeyse şahitlik etmiş Doktor İsmail Paşa'nın kızı ve Giritli Vali Sırrı Paşa'nın hanımı olmakla meşhur efendim Leyla Hanım'ın Harem'in İç Yüzü adlı hatıralarını takdim etmeye çalışıyoruz. Bu hatıralar 1921 yılında neşredilmiş. Leyla Hanım uzunca bir ömür yaşamış, Sultan Mecid, Sultan Aziz, Sultan Murat, Sultan Hamid, Sultan Reşat, Sultan Vahidettin ve nihayet Cumhuriyet'in ilk devirlerine şahitlik etmiş. Ve müşahede ettiklerini, intibalarını akıcı ve parlak bir üslupla bizlere aktarmış. Hakikaten Osmanlı hayatına ve bilhassa saray hayatına, harem hayatına dair birinci el son derece kıymetli nadir kaynaklardan birisidir hatıraları. Hatıraların bu bölümünde harem halkının, harem-i humayun halkının yani saray hareminin halkının neler yediklerini anlatıyor. Tabiri caizse harem mutfağı. Şimdi Harem-i Humayun'da çalışanların ve sultan efendilerin maaşları var. Hazine-i Hassa'dan, padişah hazinesinden bunlara maaş veriliyor. Şimdi hazine iki türlüdür. Hazine-i Amire, devlet hazinesi. Bir de Hazine-i Hassa, padişah gelirlerinden teşekkür eden bir hazine. Padişah hususi harcamalarını buradan yapar. İşte buradan padişahın ailesinin ve harem halkının maaşları var. Bu maaşlar ay başında çanta içinde atlas keselerle geliyor. Kalfalarınkiler, yani saray cariyelerin üst rütbede olanlarının beyaz torbayla geliyor. Büyük kalfalar kendi çekmecelerine koyuyorlar. Küçük olanları, küçük kalfalar kesedarlara teslim ediyorlar. Kesedar, yeni bina denilen teşrifatçılar ve kapısızların ikametgahında oturan eski kalfalardan. Odalarında gümüş kakmalı varil şeklinde bir sandık var. Paralar orada saklanıyor. Bir nevi kiralık kasa gibi. Üzerinde azı yazılı torbalar var ve bunlar gerekirse bu paralarla hazine tahvilatı alarak parayı tenmiye ediyorlar. Ayrıca sarayın şeker, kahve, mum, sabun, tuz, biber gibi ihtiyaçları her ay başında geliyor. Her dairede hanedan azasından kaç zat varsa tayinleri, şimdi tayin diyorlar, ayrı ayrı. Her zatın ismi küçük kıtada sırma ile işlenmiş yahut gümüş levhalar dikilmiş, kilitli küçük meşin sandıklar içinde ve her sabah gelen kahvaltıda bulunanlar, bulunan yiyecekler şeklinde gelirdi. Ne vardı bu kahvaltıda? Somun, külah peyniri, külah peyniri saraya mahsus çok nefis bir nevi tuzsuz beyaz peynirdi sevgili dinleyiciler. Ayrıca büyük tabakta kaymak. Bu yiyecekler, içecekler dışarıda satılmadığı için toplanıp çırak saraylılara sepetlerle hediye gönderilir ve pek hoşa giderdi. Onlar da uskumru ve dolma gibi şeylerle karşılık verirlerdi. Şimdi vaktiyle sarayda Harem-i Humayun'da görevli olup da halka çırak edilmiş kimseler varsa, ki vardı, bunlara saraylılar denirdi, evlenmiş halktan birisiyle ve haremden ayrılmış, bunlara böyle hediyeler gönderirdi harem halkı. Dışarıdan da onlar saraya uskumru ve dolma yaparak bu hediyeye mukabele ederlerdi. Bu sarayların fonksiyonu çok mühimdi. Sarayla halk arasında bir köprü vazifesi görürlerdi. Halk içinde yaşadıkları için gelir halka, halkın halini sarayda anlatırlardı. Arada bir misafir giderlerdi saraya. Eski kapı yoldaşlarının yanında kalırlardı. Hatta gece yatısına kalırlardı. Halkın hayatını anlatırlardı. Tabii harem için taşra halkı enteresan mevzulardır. Alakayla dinlerlerdi, en azından haberdar olunurdu. Aynı şekilde saray nezaketini, terbiyesini, zevkini, ahlakını da halka bunlar aktarırdı. Bulundukları mevkide saraylı hanım diye itibar görürlerdi. İşte bu sayede Türk İslam ahlakı denilen ahlak, nezaket, zevk saraydan İstanbul halkına, İstanbul halkından Anadolu ve Rumeli'ye, oradan da bütün Osmanlı ülkesine ve dünyaya yayılırdı. Böyle bir hususiyeti vardı. Şimdi dönelim gene sarayların yemeklerine. Öğle yemeğiyle beraber üstü meşin kaplanmış, kapakla kapanıp çuha çanta içine konmuş, bağlanmış, kenarı gümüşlü büyük bir tepsi gelirdi. Bu tepside reçel, kaşar peyniri, efendim zeytin, sucuk, pastırma, havyar, yeşil salata gelirdi. Akşam yemeğiyle beraber de yine aynı tepside tabaklarla mevsim meyveleri gelirdi. Sultanların yemek tablaları da harareti muhafaza için içi pamuklu ile örtülü kahverengi ya da lacivert çuha çantaya konurdu. Etrafındaki kaytan da büzülüp bağlanırdı. Bunlar baş ve ikinci tablakarların, böyle başını alırlardı onu simitçiler gibi, onların dairelerine yakın olan bahçe kapılarının mermerliklerine götürürlerdi bunu. Orada aş nöbetçileri bunları alırdı. Büyük kalfaların tablaları, saraydaki carilerin üst rütbelilerinden bir tanesi kalfalar. Büyük kalfaların tablaları lacivert bez, umumi tablalar ise beyaz bez çantalarla bağlıydı. Bunlar da aş kapısının harem tarafında tablalara mahsus uzun bir masa vardı. Onun üzerine bırakılırdı. Aş kapısı harem ve hademe avlularının arasında kapı nöbetçisi harem ağalarının beklemelerine mahsus üstü kapalı, üç yanı kereveti büyük bir odaydı. Topkapı Sarayı'nın harem dairesini gezenler burayı görebilirler. Gece nöbetçileri yatacak yere küçük bir merdivenle çıkarlar. Önü açıktır, aşağısı görülür. Aş kapısının bir kapısı dış, diğeri iç avluya açılır. Bir geçit gibidir. Kızlar harem cihetindeki koridora girerler. Nöbet yerine erkek veya kadın hiç kimse giremez. Sadece harem ağaları. Üstü meşin kaplanmış yuvarlak meşin sandık içinde fodlalar gelirdi. Fodla bir nevi pidedir sevgili dinleyiciler. Şimdi kebapçılarda verilen yuvarlak küçük pidelere fodla denirdi. Oradan uçları sırma işlenmiş büyüyecek havluları peştemal gibi bellerine sarmış, ayakları sedef nalınlı üç aş nöbetçisi, nöbetçi başılarıyla beraber tablaların üç ya da dört yerinden birer elleriyle tutup naklederlerken göz alıcı bir katar teşkil ederlerdi. Büyük kalfalardan başkası kahve içmezdi sarayda. Sigara hiç kullanılmazdı. Mamafi son senelerde ihtiyar kalfaların bazıları sigara içmeye başlamışlardı. Fakat açıkça kullanmazlardı. Eskiden sigarayı ihtiyarlar içerdi. Gençlerin sigara içmesini, hele kadınlarda, hiç hoş bakmazlardı. Evet, sofra levazımı altın kaşıktı, çatal yoktu. Çatal 1276 senesinde, yani 1860'tan sonra kullanılmaya ve sofrada masanın üzerine çatal konulmaya başlandı. Ondan evvel hep kaşıkla yenirdi. Sabahleyin kahvaltıda bal, kaymak, reçel, peynir, soğuk kavurma, yumurta bulunurdu. Öğle ve akşam da yemek yenirdi. İkindi vakti bir şey yenmezdi, gece meyve çıkarılırdı. Çünkü akşam yemeği erken yenirdi. Tablaların hepsinde daima bir türlü et, bazen tavuk, börek, tatlı, birkaç sebze ve pilav bulunurdu. Makarna nadiren gelirdi. Umumi tabloların ekşi takımı yoktu. Yani turşu gibi şeyler bulunmazdı. Her akşam kapaklı küçük bakır güğümle her tablanın hoşafı gelirdi. Hanedan tabloları içeri getirilince yemeğe çaşnigirler, kilere ait olanlara kilerciler bakardı. 1876'ya, yani 1860 yılında Sultan Mecid'in son senesine kadar sultanların sofraları oturdukları odaların birinde bir kenara kurulurdu. Şöyle ki yere bir sırmalı, pullu, müdevver, yuvarlak bir yaygı serilir. Üzerine altı ayaklı gümüş iskemle, onun üzerine bir örtü daha örtülür. Üzerine yuvarlak gümüş işlemeli tepsi oturtulur. Kenarına varsa ekşi takımı, tuz ve biberlik, limon suyu, ince tülbent, destimal yani havlu, üzerine mercan saplı veya fil dişi çorba kaşığı, pilav kaşığı. Ondan sonra bağ, yani kaplumbağa derisinden, kabuğundan tatlı kaşığı ve ekmek konurdu. Yanında diğer bir destimal, yani havlu bulunurdu. Yemekten sonra, nasıl önce eller yıkanıyorsa sonra da eller yıkanır, sofranın, tam o da nasıl yıkanıyor, sofra kenarlarında ibrik leğen var. Eskiden musluk olmadığı için ibrik ve leğende yıkanırdı. Sofranın etrafında konmuş küçük şiltelere oturulur. Küçük şehzadeler, sultanlar varsa onlar da beraber otururlar. Büyük kalfasını da efendim bazen alırlardı. Yemek tepsinin ortasındaki gümüş nihali üzerine konulan kapaklı gümüş veya saksonya tabaklarından üç parmağın uçlarıyla alınıp yenirdi. Ve öyle dikkatli, öyle nazikane alınırdı ki parmakların uçları pek az yağlanırdı. Eller ibriktarın hazır bulundurduğu gümüşleyen ibrikte yıkanırdı. Yemek ve el havlularının başları sırma işlemeli olurdu. Nihali, tersine kapanmış ayaklı veya kenarı kafesli bir tabak gibidir. Saraylarda gümüş işlemeliydi. Konaklarda kırmızı veya siyah meşin üstüne kenar ve ortası sırma işlenmiş, yuvarlak, kalınca ve düz olurdu. Kahve içmek adeti de vardı tabii, küçükler ve yaşlılar için değil. Kahve nöbetçilerinin biri kahveyi, biri stili, biri de tepsiyi getirir, diğeri de verirdi. Kalfalar da odalarında hep bir sofrada yerlerdi. Örtüler ipekle kasnak işlemeliydi. İskemleleri ceviz, tepsiler boyalıydı. Yemek tabakları, kapakları beyaz ya da çiçekli yerli yapımıydı. Gümüş işlemeli kaşıklarını ve havlularını acemileri, yani acemi çıraklar onlara hizmet ediyor, getirir ve götürürlerdi. Yani yemekler hep yerde yenirdi. Her kalfanın destimali, sabunu, su dolu bir gümüş işlemeli tası vardı. Eller silinir, su değiştirilip bir daha silinir, muslukta da sudan geçirilirdi musluk yapıldığı zaman. Umumi sofralar da vardı. Onlar dairenin alt sofasına kurulurdu. Büyük bakır sini, bakır sağanlar kullanılırdı. Herkes suyunu, kaşığını kendisi getirir, sonra kendileri yıkar, torbalarına koyardı.
Hasretin hasretinden acep ölmek mi lazım? Bana bir haber ver, buldun yazım. Bana bir haber ver, buldun
Leyla Hanım'ın harem hatıralarına devam ediyoruz. Peki haremde sultanlar hastalanırsa ne olur? Sultanlardan biri hastalanınca derhal arz olunur. Hekimbaşı harem ağalarının yanında girer, bir odada bekler. Harem ağaları hekimbaşını alır getirirler. Hasta başından ayağına kadar kıymetli ince bir top şal ile örtülür. Büyük kalfası ve hususi hizmetindeki cariyelerden biri de şala bürünüp sultanın huzurunda ayakta bulunur. Harem ağaları tabibi oda kapısına kadar getirir, kendileri çekilirler. Hekim, doktor hastayı gereği gibi muayene eder. Reçetesini diğer bir odada yazar ve geldiği gibi gider. Kalfalardan hasta olanlara nöbetçi tabip çağrılır. Tabiplerin hepsi maaşlıdır. Ayrıca ücret verilmez ancak bayramlarda ihsanı hümayun gönderilir. Hanedan üyelerinden, hanedan mensuplarından tebdili havaya, hava değişikliğine ihtiyacı olanlar varsa, padişah iradesiyle hazine-i hassaya ait muhtelif yerlerdeki köşklerden birine çıkar. Padişahın muhtelif yerlerde köşkleri var. Orada lüzumu kadar oturur, dairesinin bütün halkını götürmez, büyük kalfasıyla hizmete yetecek birkaç cariye, harem ağası, hademe ve araba takımı alır. Kalfalardan tebdili havaya ihtiyacı olanlara, dairenin sahibesi, yani hizmet ettiği daire kime aitse, padişah, padişah hanımları, sultan, şehzade kimse, müsaade eder. Kendisine lüzumu kadar elbise takımını büyüyecek bir bohçaya koyar. Üstüne canfes yahut patiskadan kenarı zımbalı, yani makineyle oymaya zımba denirdi. Bir bağ ile sarıp bir araya toplanan dört ucunu kurdeleyle bağlar, haremasına verir. Böylece beraber nöbetçi ağaların kapısına giderler. Hazır bulunan araba onu çırak saraylılardan istediğinin yahut bendegandan birinin evine götürür. Orada tedavi edilir. Hane sahibi fakirse ihsan namiyle sık sık para gönderilir. Değilse sonra bir hediye verilir. Hekim ve ilaç padişah hizanesinden gider. Kalfası, harem ağası ve hademe ile her zaman levazımatını gönderir, sordurur. Gezmeye çıkan kapı yoldaşları uğrar, görüşürler. Kendi de ev sahibi hanımla veya onun tensip ettiği bir hanımla gezmeye izinlidir. Cariyeler yalnız göz önünde hizmetteyken değil, uzakta bulundukları zaman dahi pek iyi bakılırlar. Hastalığı tehlikeli değilse, refah içinde iyileşerek ve sevinerek dönerler. Bu hava tebdiline çıkışa, tımara çıkmak denirdi. Böyle şehire saraylar, sarayın haricine şehir derlerdi. Şehire tımara çıkan kızlardan biri bulunduğu haneye giden ziyaretçilerden birinin sesini, sözlerini hoş bulup onunla sohbet eder. Mesela onlardan böyle hastalıktan anlayanlar falan varsa koca karı ilaçlarından, bu ilaçlardan da yaptırırlar. Saray halkı dindardır, mutekittir, yalana hileye alışık değildir. İşte bu hanımların hem bir yandan doktorun verdiği eczaneden alınan ilaçlara devam ederler, hem bu halk arasında koca karı ilaçları denilen alternatif tıp mamullerini kullanırlar. Aynı zamanda muskalarını, dualarını da kullanırlar. Her türlü tedaviyi yaparlar. Bu koca karı ilacı denilen ilaçlar çeşit çeşit efendim otlardan yapılır. Mesela sancılananlara keten tohumu lapası sürülür. Soğuk alanın ayaklarını hardallı sıcaklı suya koyup baştan aşağı yorgan örtüp terletirler. Ayrıca deniz böceklerinin kaplarından erkek dişi yılancık taşı kuluncunu efendim gümüş para yapıştırarak tedavi ederler. Nazar için kurşun dökerler. Efendim bir yara falan hasıl olmuş oraya katran ruhlu merhem sürerler. Bilhassa saç dökülen yerlere katran ruhlu merhem sürerlerse saç bitirir, yarayı çabucak geçirir. Bugün de bu alternatif tıp denilen efendim koca karı ilaçları rağbettedir. Efendim en kültürlüsünden en kültürlüsüne kadar herkes bunları kullanır. Vaktiyle tabii tıbbın, eczacılığın fazla gelişmiş olmadığı zamanlarda halk ne yapsın? Hep bu koca karı ilaçlarını kullanıyorlardı. Fakat bugünkü kadar da hasta olmuyorlardı. Efendim konakların müdavim tabipleri vardı. Bir kimse hastalanınca çağrılırdı. Orta halliler de hastalarını hekim çağırırlardı. O zamanlar belediye hekimi olduğunu hatırlamıyorum diyor Leyla Saz. Muayenehaneler de yoktu. Fukara sınıfı hastalarına ev ilaçları yaparlardı. Bazı pek ucuz viziteyle yani 10 veya 20 kuruşla giden hekimler de vardı. Hasta ağırca olursa çağrılırdı. Fukara sınıfının kapıları vardı. Kapı demek koruyucuları, himaye edenleri, zenginler onları himaye ederlerdi. Hastalıklarını haber alınca hekim gönderirler, ilaç gönderirler, her şeyi gönderirlerdi. Öyle merhametli fukara perver hanımlar vardı. İhtiyacı olanları daima düşünür, arattırır, buldurur, imdadına yetişirlerdi. O zamanlar da bedava tedavi eden hastaneler, vakıf hastaneleri vardı ama hastanenin ismi bile insanı dehşete düşürür. Kimse hastaneye gitmek istemezdi. Evet, Leyla Hanım hatıralarının bu kısmında nasıl ibadet ederlerdi diyor harem halkı bir başlık atmış. Haremde Mevlid-i Şerif, Leyla-i Regaib, Miraç ve Berat Kandili'nde karşılama oruçları 3 ay orucu tutulurdu. Kur'an-ı Kerim okunurdu. Saraylarda hiçbir vakit ibadet ihmal edilmezdi. Namazlarına ta çocuklukla başlar, daima vaktiyle kılarlardı. Bilhassa Ramazan-ı Şerif'te Leyla-i Kadir'i yetiştirmek üzere hatim sürerlerdi. Gündüz Mabeyn-i Humayun'da yani padişahın çalışma odası olan haremle dışarı arasındaki bir dairede yaldızlı kafesli paravan arkasında hafızlar Kur'an-ı Kerim okur, vaizler vaaz verir, harem halkı onları dinler. Akşam yine orada halk ve umum için serilmiş renkli parçalar, nakışlı çuhalar, uzun seccadelerde sultanlar da cariyelerin getirdiği kendi seccadelerinde cemaatle teravih namazları kılarlardı. İmam Efendi'nin kıraati o güzel sedalı müezzinlerin ilahileri insanı gaş ederdi. Gündüzleri saray halkı bazen çıkar, Osmanlı hanedanı mensuplarını, evliyaları, onların türbelerini ziyaret ederler. Büyük camilerin kafesli hünkâr mahvillerinde vaizleri dinlerler. Cemaatle ikindi namazını kılarlar, akşamüstü dönerlerdi. Abdestlerini tazeleyip ezanı beklerlerken sessizce istiğfar çeker, dualarını okurlardı. Ezan okununca veya top işitilince kimi bir çimdik tuz veya külle, kimi zemzemle efendim orucunu açardı. İftariye büyük tepsiyle çıkarılırdı. Sonraları herkese ayrı ayrı üzeri sırma ve pulla işlenmiş örtülü küçük masalar üstüne konmuş gümüş tepsilerde bir fincan zemzem, efendim istiridye yahut yaprak şeklinde küçük gümüş tabaklarda birkaç hurma, zeytin, pastırma, sucuk, peynir, reçel, bir tane yumurta, bir küçük kase çorba, bir yuvarlak pide, bir nemli destimal yani el bezi getirmek adettendi. Kalfalar kendi odalarında toplanıp büyük tepside iftar ederlerdi. Hanedan mensupları ezanla veya toplu oruçlarını açar, diğer odaya serilmiş namazlıklarda sarayda seccadeye namazlık derlerdi. Akşam namazını kılarlar, sonra yemeği yerlerdi. Büyük konaklarda da iftar adeti böyleydi. Konaklara Kadir gecesine kadar iftar yemeğine davetsiz gidilmek adetti. Küçük evlerde de davetli davetsiz iftarlar vardı. Hane sahibi Ramazanlık iftariyesini, güllacını memnuniyetle çıkarır ve misafirlerini ağırlardı. Büyük konaklarda teravih selamlıkta kılınırdı. Kadınlar Dolmabahçe Sarayı'nın Zülveçeyn yani iki taraflı bir dairesi var orada cemaate uyarlardı. Mabeyn'in kapısı açık bırakılır, imamın sesi iyi işitilirdi. Küçük ev hanımları mahalle arasındaki mescitlere giderlerdi. Thank you. Evet, saraydaki en canlı merasimlerden birisi Hırka-i Saadet ziyaretiydi. Ramazan-ı Şerif'in 15. günü Topkapı Sarayı'ndaki Hırka-i Saadet ziyareti yapılırdı. Harem halkı buraya çağrılırdı. Herkes ikişer atlı saltanat arabalarıyla üniformalı maiyetiyle giderlerdi. Hademe-i Şahane, Enderun Beyleri, kıdemli harem ağaları dış kapıda karşılanır. Harem ağaları iç kapıya kadar götürür. Araba kapısını açar, sultanları koltuklardı. Yanlara delalet eder, yol gösterirlerdi. İç kapıdan da teşrifatçı kalfalarla Topkapı Sarayı'nda oturan kalfalar koltuklardı. Tayin olunan odaya götürürlerdi. Sonra Şevketli Efendimiz teşrif ettiler. Buyurunuz efendim, haberi gelirdi. Hırka-i Saadet Hücre-i Mübarek kapısına gidilirdi. Başlar namaz örtüleriyle örtülür. Merasimle birer birer sağdan ilerlenirdi. İki taraftaki gülaptan ve buğurdancılar arasından geçilir. Daimi Hırka-i Saadet'in saklandığı gümüş dolabın önünden ve buhurdancılar arasından geçilip daimi Hırka-i Saadet'in bir köşesi açılmış ilk sargısını ziyaret edince mübarek Hırka-i Şerif kürsüsünün yanında tazimle ve dindarca bir hürmetle padişah durur. Ayet-i Kerime yazılı tülbentlerden birer tane uzatırdı. Bu tülbentler Hırka-i Saadet'e değmiş, onun bereketiyle bereketlenmiş destmaller idi. Herkese birer tane verilir, alanlar alıp yüzüne sürerler ve sol taraftan çıkarlardı. Bu merasimin sonunda padişah hazretleri harem halkıyla görüşür, onları taltif ederdi. Kalfalar kapaklı, tabaklı küçük billur kaseler içinde buhurlar takdim ederlerdi. Sultan Mecid ve Sultan Aziz zamanında hariçten kimse giremezdi Hırka-i Saadet ziyaretine. Topkapı Sarayı'nda oturanlar, yani oradaki muhafız beyler, ağalar, kalfalar senede bir defa bu ziyaretçilerin cemiyet ve ihtişamıyla fevkalade sevinirlerdi. Merasim bitince hizmette bulunanlara ihsanlar dağıtılırdı. Sonra merasime katılanlar dağılır, İstanbul'da küçük bir gezintiden sonra saraylarına dönerlerdi. O senelerde Bayezid Meydanı'nda vezneciler, efendim Şehzadebaşı da Ramazan ve kandil gezintisi olurdu. Çok cevelan gah yerlerdi bunlar. Son derece araba kalabalığı olurdu. Sarayda sultanlar aralarında iftar davetleri yapardı. Büyük kalfaları da çağırırlardı. Hariçten ne kimse davet olunur ne de kendiliğinden gelebilirdi. Sultan efendiler kendi saraylarında istedikleri hanımları iftara davet ederler. Bunlara yakın olanlar ve haremleri de gidebilirdi. O devirde Osmanlı hanedanı sofralarına oturmak adet değildi. Mükemmel sofralarda, yer sofralarında ayrı yemek verilirdi. Teravih de kafesin ayrı yerinde kılınırdı. Teravihte sultanın oturduğu cihet küçük bir paravanayla ayrılırdı, misafirin yanına çağırtırdı. Misafir küçük şiltede biraz oturur, yerine dönerdi. Gayri resmi bir misafir ise onu yanında alıkoyar, konuşur, eğlenirdi. İftarlar Kadir gecesine kadar devam ederdi. İftara gelenlere diş kirası namıyla ihsan verilmek eskiden adetti. Sonra sadece ihtiyacı olanlara verilmeye başlandı. Bir de Kadir alayı vardı sevgili dinleyiciler. Tophane meydanında olurdu Kadir alayı. Sultanlar ve sultan efendiler ikişer atlı arabalarıyla akşama yakın gidip türlü şekil ve renklerde kandiller, fenerlerle donatılmış geniş meydanın Kadir alayı yolunda yer tutarlardı. Enderun ağaları, Enderun beyleri her arabaya, Enderun saray mektebi demektir, burada okuyan talebeler hem sarayın hizmetini görürler hem de yetiştikten sonra devlet adamı olarak hizmet alırlardı. İşte bu Enderun beyleri her arabaya gümüş işlemeli tepsilerle iftariye, yemek, meyve, yassa dondurma, kahve dağıtırlardı. Bunları perdeleri inik arabaların içine harem ağaları verirlerdi ve onlara bahşiş verilirdi. Bu Kadir alayı fişenk atışını seyrettikten sonra isterlerse dışarıda caddedeki şehraini, şehrain işte şehri böyle donatırlar ışıklarla, fişeklerle, buna umumi eğlenceye şehrain denirdi. İşte bu şehraini seyretmek üzere biraz dolaşır sonra saraylarına dönerlerdi. Kadir gecesi Tophane meydanına mükela haremlerinin bazılarının arabaları girebilirse de diğer halk sokaklarda arabalarından, evlerinin pencerelerinden, alay karada yapılacaksa geçide kurulmuş kerevetlerde ücretle yer tutar oturur seyrederlerdi. Denizden yapılan kadir alayları da vardı. Denizde olacaksa yine sahilde kerevetlerden seyrederlerdi. Kadir alayı da efendim İstanbul halkının nadir eğlencelerinden birisiydi. Hani Avrupalıların karnavalları falan var ya, karnaval nere, Kadir alayı nere? Ramazan-ı Şerif'in bu mukaddes gecesinin gerek sarayda gerek halk tarafından tesidi, kutlanması münasebetiyle tanzim edilen bir alaydı bu. Bir ihtifaldi, bir merasimdi Kadir alayı. Haremde, sarayda, bayrama. Bayram hazırlıkları Arefe'den evvel bitirilir. Arefe günü gençler, çocuklar hep giyinir. Sarayın büyük beylik sofalarında, avluda, bahçede, ormanda gezinirlerdi. Bunlara Arife çiçeği derlerdi. Bayram eğlenceleri için avluya kurulan dönme dolap, atlı karaca, salıncak, Arefe günü ikindi vakti hazır bulunurdu. Yapan ustalar nöbetçi harem ağalarının nezaretinde tecrübe eder ve sonra giderlerdi. Dönme dolap eski bostan kuyularının çarkına benzerdi. Her gözü ikişer çocuk alırdı. Dört gözlü yüksek büyük bir dolaptı. Bir adam yandan itip döndürürdü. Gözlerin asıldığı demir kollar iyi tutulmazsa yüksekten fırlama tehlikesi daima mevcuttu. Bununla beraber çocuklar neşeli kahkahalarla kazasız belasız dönerlerdi. Atlı karacalar, çocukların ağzında atlı karınca haline gelmiş, kalın bir direğin tepesine böyle artı şeklinde mıhlanmış bir odunun dört ucundan ikişer halatla bağlanıp asılmış eğerli, üzengili, dizgin, kütle küçük atlardı. Bu da bir adamın yandan itmesiyle dönen çocuk eğlencesiydi. Salıncak birbirine bağlanarak yere mıhlanmış direkler kalın bir odunla birbirine bağlanıp jimnastik trapezine benzer bir biçime konmuş, üstündeki bağlantıdan birer halkaya bilek kalınlığında iki demir maşayla asılmıştı. İçi 8-10 kişi alan bu odacıkta bir kanepe, koltuklu iki sandalye vardı. Etrafı bir arşın metrenin 1/3'üne eşittir, yaklaşık 60 santimden biraz fazla. Bir arşından yüksekçe parmaklık olurdu etrafında, muşamba döşeli. 3 zira murabba, yaklaşık olarak 250 santimetre kare büyüklüğünde, ki salıncağın dört köşesindeki askı demiriyle salıncağın arasında bir ayağın hemen yarısını zapt edecek kadar bir basamak vardı. Bir ayakla o yere, diğer ayakla açıktaki yine o kadarcık küçük bir yere basılıp bir elle salıncağın parmaklığı, diğer el ile askı demiri tutulup kolan vurulurdu. Kolancılar karşılaşacakları tehlikeyi göze almayarak salıncağın yükseldiği cihettekiler çömelirdi. Dış taraftaki ayağını sarkıtıp kuvvetle dayanarak kalkmakla salıncağın hareketini temin ederdi. Gün boyu çocuklar bu eğlencelerle vakit geçirirlerdi. Bayram sabahı Harem-i Humayun ve Küçük Sultan Efendiler ikişer atlı arabalarla bayram alayını görmeye çıkarlardı. Büyükse cami avlusunda, değilse yolda yer tutarlar, seyrederler ve hemen dönerlerdi. Malum padişah bayram namazı kılmaya bir camiye gidiyor. Ona bayram alayı denirdi. Evli sultan efendiler dörder atlı, hanım sultanlar ikişer atlı saltanat arabalarıyla teşrif ederlerdi. Harem-i Humayun'un kapısından girerlerdi. Kapıcılar kapıda kalır, birkaç harem ağası, kendilerinin baş ağaları, baş kapı olanları arabanın yanlarından gelirdi. Avluda Harem-i Humayun merasim dairesi kapısında sarayın ve kendilerinin kıdem, rütbe ve mevkilerine uygun yaka ve kolları sırma işlemeli üniforma ve sırma kayışlı, kılıçlı harem ağaları hep birden temenna ederler. En büyükleri araba kapısını açıp hazretlerini, sultan hazretlerini koltuklayıp indirir ve kapıdan içeri götürürdü. Ketüda kadın, yani en kıdemli ihtiyar kalfa, kapının içinde bekliyor. Efendim, yanında baş ve ikinci katibe var. Karşılıyorlar gelen misafiri, önde yürüyorlar. Teşrifatçı kalfaların büyükleri iki koltuğuna girerler. Diğer ikisi de arkadan eteklerini tutarlar. Ötekiler de takip ederek sultana tahsis edilen daireye götürürlerdi. Kalfası, yani hizmetini yapacak olan kalfalar orada karşılar onu. Ferocesini, yaş bağını efendim yapar. Ondan sonra bayramlaşma salonuna çıkarırdı. Bayramlaşma merasimi mühim bir hadise. Tatlı ve kahve takdiminden sonra biraz istirahat edinceye kadar efendim Mabeyn-i Hümayun muayyede saati gelirdi. Yani bayramlaşma demek bu ayyede. Padişah mahsus harem ve mabeyn dairelerinden, sofalarından geçilerek muayyede salonunun üst tabakasının deniz cihetindeki koridorunun tezinatının kafesli yerlerinden muayyede merasimini görüp padişah hazretlerinin haremi teşriflerine yakın dairelerine döner beklerlerdi. Önce bir erkeklerle bayramlaşmayı seyrederlerdi. O sırada Harem-i Humayun bando takımı efendim bando çalardı. Güves kadife üzerine yanları 2 santimetre genişliğinde yaprak şeklinde sarı sırmayla işlenmiş pantolon. Yakası kolları etekleriyle öyle işlenmiş, göğsü sırma kordonlarla düğmelerle süslü, mütenasip endamlarını gösterir kısa setre, kısa kesilmiş saçlar, üzerine yine o kadifeden kenarları 2 sıra işlenmiş kalıplı fes, üzerinde gümüş üzerine altın yaldızlı ferahi, eskiden bütün askerlerin feslerinin tepesinde püskül üzerine altındaki dört halkadan dikilmiş madeni ve gümüş mecidiyeden büyük düz yuvarlak bir süs vardı. Sultan Aziz bunu kaldırdı çünkü harp esnasında uzaktan bile görülüyordu. Bu süs onlarda var ama. Altında yarısına kadar yayılarak fesin kenarına kadar inmiş tırtıl püsküllü serpuş, parlak rugan potinler, müzikacılarda 80 kız, tambur majör. Bunlara tambur majör, tambur majör derlerdi o zaman. Tambur majör, bunların ismi. Bunlar müzik aletlerinin sarayda böyle çalınırdı. Bando olarak. Bunlara sonra da mızıka denmişti. Sofanın yan tarafına geçerlerdi. Bunlar marşlar çalarlardı. Sofanın padişahın teşrif buyuracağı kapısında büyük teşrifatçı kalfa görününce mızıka kumandanı elindeki topuzlu sarı maden kaplama asayı üç parmağı arasından başın üzerine çevirmeye başlardı. Bu kapıdan ikinci hazinedar çıkınca asayı havaya fırlatır, tabii düşürmez, attığı gibi yerinde tutar. Mızıka selam havasını çalarken padişah hazretleri, sol tarafında üniformalı hazinedar usta, arkada daima padişahın hizmetinde bulunan ikinci ve daha iki üç üniformalarını giymiş hazinedar kalfalarla sofaya çıkar. Üniforma dediğim merasim elbisesi, nişanlarını falan takarlar o hanımlar, kapının önünde dururdu. Varsa validesi, yani annesi, yoksa hazineden usta yanında bulunurdu. Mızıka Marş-ı Sultani'yi çalardı. O zaman milli marş yerine Marş-ı Sultani vardı. Yaş itibariyle büyük ve küçük sultan efendiler, hanım sultanlar eteklerini sürterek ağır adamlarla yaklaşır, yerden hürmetli bir temennayla sağ tarafa sırayla dizilerek el bağlar dururlardı. Kadın efendiler, yani padişah hanımları, ikballer de aynı merasimle sol tarafta dururlardı. Bu muhterem misafirlerin mahiyetinde getirdikleri ustaları ve itibarlı kalfaları yer öpüp çekilirlerdi. Uzakta bir kenarda dururlardı. Marş-ı Sultani çalmaya devam ederdi. Tebrikleşme töreni bitince padişahın hazineden ustası, ki bunlar hep hanımdır, erkek yok haremde, beraberinde içi çil ikilik ve kuruş dolu sırmalı büyük bir futa tutan iki kalfayla meydana çıkar. Parayı avuç avuç o büyük sofaya serperdi. Uzaktan seyreden orta kalfalar, gençler, çocuklar, kumrular gibi uçuşur, üşüşür paraları kapışırlardı. Bazen padişah ayaklarına kadar yaklaşanlara gülümserdi. Padişahlar nazik insanlardı. Serpilen paradan üstüne düşeni almayıp yere düşürmek, padişahın sikkesine bir nevi hürmetsizlik sayılırdı, hoş görülmezdi, hemen alınırdı. Padişah hemşiresini, yani kız kardeşini, kelimelerini, yani kızlarını, hanım sultanları, yani kızının kızlarını, haremlerini, yani hanımlarını nazik sözlerle taltif eder, sonra hepsi dairelerine çekilir, istirahat eder ve yemek yerlerdi. Öğleden sonra bir hazinedar gelir, padişahın daireye geleceğini müjdeler, padişah hepsini ayrı ayrı tebrik ederdi. Sonradan Osmanlı Hanedanı mensupları birbirlerinin dairelerine tebrike giderler, konuşur, sohbet ederlerdi. Süslü giyimli kızlar sofalarda gezinir, çiçek demetleri gibi toplu toplu durur, konuşur, gülüşür, neşeli demler geçirirdi. Evet, daha bayram hatıralarını anlatmaya mevzu var ama müddetimizin sonuna geldik. Bunu isterseniz bu bayram da başka yapılanları, başka bayram hatıralarını, haremin başka hususiyetlerini sonraki bir programa tehir edelim ve o zamana kadar hepinize veda edelim. Hoşça kalın.
Hatıralar.